Ayrım 6. Reagan'ın köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 75. Wallander havaalanına erkenden gitmişti. Her zamanki gibi yorucu ve uzun mesai saatleriyle düşük ücretlerden şikayet eden polislerin yanına giderek onlarla kahve içti. Saat 17.15'te gelen yolculara ayrılan bölüme geçip beklemeye başladı. Arada sırada da duvara monte edilmiş televizyon ekranına bakıyordu. Stockholm uçağının indiği haber verilince Wallander birden dışişlerinden gelen bu adamın kendisini üniformalı bir polisin karşılayacağını düşünmüş olabileceğini fark etti. Ellerimi arkama alıp volta atarsam belki benim polis olduğumu anlar diye geçirdi içinden. Gelen yolcular dikkatle incelemeye koyuldu ama hiçbirinde karşılanmayı bekleyen bir ifade yoktu. Tüm yolcular çıktıktan sonra adamı kaçırdığını anladı. Dış işlerinde çalışanlar acaba nasıl insanlardır diye geçirdi içinden. Sıradan insanlara mı yoksa diplomatlara mı benzerler? Peki ama diplomatlar neye benzer? Kurt Wallander diye seslendi bir arkasından. Hızla dönünce genç bir kadın gördü. Buyurun dedi, ben Kurt Wallander. Kadın eldivenini çıkarak elini uzattı. Ben Birgitta Thorn dedi dış işlerinden. Herhalde bir erkek bekliyordunuz. Haklısınız diye karşılık verdi. Hala fazla kadın diplomat yok dedi Birgitta Thorn. Ama yine de bu durum İsveç'in dış işlerinin büyük bir kısmının kadınların ellerinde olmasına engel değil. Güzel dedi Wallander. Skåne'ye hoş geldiniz. Bagajları beklerlerken Wallander onu gizlice süzüyordu. Çok çekici bir kadın değildi ama bakışlarında insanın dikkatini çeken bir şey vardı. Valizi aldığında dönüp ona bakınca dikkatini çekenin ne olduğunu anladı. Gözlerinde lens vardı. Evliliklerinin ilk yıllarında Mona'da lens takıyordu. Arabaya gittiler. Wallander ona Stockholm'de havanın nasıl olduğunu ve rahat bir yolculuk yapıp yapmadığını sordu. Genç kadın onun sorularını yanıtladı ama araya mesafe koyduğu da hissediliyordu. Sekel Gordon adında bir otelde yer ayırttım dedi Thorn, İstat'a doğru yola koyulduklarında. Şimdiye dek hazırladığınız tüm raporları okumak istiyorum. Tüm materyallerin bana verilmesi gerektiğiyle ilgili size bir talimat verildiğini sanıyorum. Hayır, verilmedi dedi Wallander. Kimse bu konuda bana bir şey söylemedi. Ama ortada bir sır olmadığına göre elbette raporları okuyabilirsiniz. Dosya arka koltukta. Çok iyi diye karşılık verdi. Artık her şey açığa kavuştuğuna göre size bir şey sormak istiyorum dedi Wallander. Buraya neden geldiniz? Doğuda olan alışılmışın dışında gerçekleşen her olay dış işlerini ilgilendirir. Ayrıca Interpol'e üye olmayan ülkeler hakkında yasal bilgi edinme konusunda size yardımcı olabiliriz. Politikacı gibi konuşuyor diye geçirdiği içinden Wallander. Söylediklerinde kuşku uyandıran bir şey yoktu. Alışılmışın dışında her olay diye yineledi Wallander. İlginç bir saptama. İsterseniz size kurtarma botunu gösterebilirim. Emniyette duruyor. Hayır, teşekkür ederim dedi Thorn. Polisin işine karışmak istemem. Ama yarın sabah için bir toplantı ayarlarsanız memnun olurum. Olayların ne durumda olduğuna ilişkin bir briefing almak isterim. Toplantı için en iyi saat 8 dedi Wallander. Genel müdürlükten bize ekstra polis gönderileceğini duydunuz mu bilmiyorum. Onların yarın burada olacaklarını sanıyorum. Haberim var dedi Thorn. Sekel Gordon meydanın hemen arkasındaydı. Wallander arabasını otelin önüne park etti ve arka koltuktaki dosyayı aldı. Sonra da bagajı açarak genç kadının valizini çıkardı. ''Daha önce Üstad'a gelmiş miydiniz?'' diye sordu. ''Hayır. O zaman Üstad polisi adına sizi bu akşam yemeğe davet etmek isterim.'' Genç kadının yüzünde belli belirsiz bir gülümseme belirdi. ''Çok naziksiniz dedi ama çalışmam gerek.'' Wallander sinirlendiğini hissediyordu. Belki de bu kadın taşra polisiyle yemek yemeyi bir küçüklük olarak görüyordu. ''Continental Oteli'nin yemekleri çok güzeldir.'' dedi. Meydana çıkınca hemen sağda. Sabah gelip sizi almamı ister misiniz? Ben kendim gelirim dedi. Her şey için çok teşekkür ederim. Wallander arabasına atlayarak evine gitti. Saat 18.30 olmuştu. Yaşamından hiç de memnun değildi. Yalnızca boş bir eve gitmek değildi canını sıkan. İş yaşamı da artık fena halde canını sıkmaya başlamıştı. Tüm bu sıkıntılar yetmezmiş gibi şimdi bir de sağlığı onunla oyun oynamaya başlamıştı. Eskiden işinde kendini güvende hissederdi ama artık hissetmiyordu. Bu güvensizlik duygusu geçen yıl Lennart'ta işlenen çifte cinayeti çözmeye çalışırken başlamıştı. Önceden Rydberg'le oturup İsveç'in artık eskisi gibi olmadığını, her şeyin olumsuz anlamda değiştiğini ve ülkenin daha fazla sayıda emniyet gücüne ihtiyacı olduğunu konuşurlardı. Wallander geçen zamanla birlikte yetersizliğinin de arttığını hissediyordu. İçindeki bu güvensizlik duygusunu yok etmesi mümkün değildi. Buzdolabından bir şişe bira aldı, televizyonu açıp kanepeye uzandı. Ekranda tüm ülkenin heyecanla izlediği şovlardan biri vardı. Wallander Trelleborg lastik şirketindeki iş fırsatını düşünmeye koyuldu. Kim bilir, belki de bu ihtiyacı olan değişiklik için eşsiz bir fırsattı. Belki de insan bir süre polis olmalı ve daha sonra da yaşamını tümüyle farklı bir işe adamalıydı. Gece yarısına dek yatmadı. Telefon çaldığında salonun ışığını kapamak üzereydi. Hayır, bu akşam bari aramasınlar diye geçirdi içinden. Yeni bir cinayetle uğraşmak istemiyorum. Ahizeyi kulağına götürür götürmez öğlen kendisini arayan adamın sesini duydu.
Kurtarma botu hakkında bazı şeyler biliyor olabilirim dedi adam.
Bize yardımcı olacak her türlü bilgiye açığız dedi Wallander.
Bildiklerimi size ancak bir şartla anlatırım. Anlatacaklarımı polisin kimseye söylemeyeceğini garanti ederseniz.
İstediğiniz süre boyunca kimliğinizi gizli tutabilirsiniz.
Bu yeterli değil. Bu konuşma hakkında hiçbir şeyin açıklanmayacağının garantisini istiyorum.
Wallander bir an düşündükten sonra adama söz verdi ama adam hala kararsızdı. Bir şeyden korkuyor olmalı diye geçirdiği içinden Wallander. Size polis sözü veriyorum.
Polis sözüne pek güvenmem.
Güvenmelisiniz dedi Wallander. Kimse hakkımda olumsuz bir şey söyleyemez. Kısa bir sessizlik olunca Wallander onun hızlı soluk alıp verişlerini duydu.
Sanayi sitesini biliyor musunuz diye sordu adam birdenbire.
Wallander biliyordu. Bu şehrin doğusundaki sanayi bölgesiydi.
Hemen oraya gelin dedi adam. Yol aslında tek yönlü ama bu saatte trafik olmaz. Motoru ve farları kapatın.
Nerede durmamı istiyorsunuz? Orası çok uzun bir cadde.
Siz oraya gidin. Ben nasılsa sizi bulurum. Ama yalnız geleceksiniz. Aksi halde her şeyi unutun.
Adam telefonu kapattı. Wallander kaygılanmıştı. Kendisine yardımcı olmaları için Martinson'u ya da Swedberg'i araması gerektiğinin farkındaydı. Ama kaygılarını bir kenara atmaya zorladı kendini. Hem zaten ne olabilirdi ki? Kanepeden fırlayarak ayağa kalktı. Sıcaklık sıfırın altına inmişti. Boş sokaktaki arabasına binerken soğuktan titriyordu. Otogalerileri ve dükkanlarla dolu caddeye saptığında gece zifiri karanlıktı. Yolun yarısına dek gittikten sonra farlarını ve motoru kapadı. Karanlıkta beklemeye koyuldu. Kontrol panelinin üstündeki saatin ışığı gece yarısını geçtiğini gösteriyordu. 00:30'da hiçbir şey olmadı. Saat 01:00'a kadar kimse gelmezse eve dönmeye karar verdi. Adam arabanın yanına gelinceye dek onu fark edememişti. Telaşla camı açtı. Adamın yüzü karanlıkta olduğundan Wallander onu göremiyordu ama sesini hemen tanımıştı.
Arkamdan gel dedikten sonra adam gecenin karanlığında yok olup gitti.
Birkaç dakika sonra ters yönden bir araba yaklaştı ve farlarını yakıp söndürdü. Wallander onun arkasından giderek kasabanın doğu kesiminden çıktılar.
Wallander birden korktuğunu hissetti.
5. Bölüm. Brantevik'teki livanda kimseler yoktu. Yalnızca suya yansıyan tek tük bir iki ışık vardı. Wallander elektriklerin mi kesildiğini yoksa belediyenin enerji tasarrufu mu yaptığını kestiremedi.
Hayatımız her gün daha da kasvetli bir hal alıyor diye düşündü.
Bu gerçek kendini her geçen gün daha fazla belli ediyor. Önündeki arabanın farları söndü. Wallander de kendi farlarını söndürdü. Kontrol panelinin üstündeki saat 1:25'i gösteriyordu. Birden el fenerinin ışığı ortalığı aydınlattı. Işık karanlıkta dans ediyor gibiydi. Wallander arabasının kapısını açarak dışarı çıktı. Soğuk hava yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı. El fenerli adam birkaç metre ilerisinde duruyordu. Wallander onu hala tam olarak göremiyordu. Rıhtıma gidelim dedi adam. Belirgin bir İskandinav aksanıyla konuşuyordu. Wallander insanın bu aksanla tehdit edercesine konuşmasının olanaksız olduğunu geçirdi aklından. Bu kadar nazik başka bir aksan bilmiyordu.
Neden diye sordu. Neden rıhtıma gitmemiz gerekiyor?
Korkuyor musun dedi adam. Rıhtımda bizi bekleyen bir tekne var. Arkasına dönerek rıhtıma doğru gitti. Wallander de onu izledi. Buz gibi bir rüzgar esiyordu. Bir balıkçı teknesinin yanında durdular. Deniz ve yakıt kokusu yoğundu. Adam Wallander'e feneri uzattı. Halata doğru tut feneri.
Wallander adamı ancak o zaman doğru dürüst görebildi. 40 yaşlarındaydı. Dışarıda çok zaman geçiren birinin sert yüz hatları vardı. Lacivert bir tulumla gri bir ceket giymişti. Adam halatı çözerek tekneye atladı. Gecenin karanlığında dümene doğru gitti. Wallander bekledi. Gaz lambası yandı ve adam güvertede belirdi.
Tekneye hoş geldin dedi.
Wallander güvertenin buz gibi soğuk parmaklığına tutunarak tekneye atladı. Dümene dönen adamın arkasından gitti.
Sakın düşeyim deme dedi adam. Su çok soğuk.
Dümenden makine dairesine giden adamı izledi. İçeride yoğun mazot ve yağ kokusu vardı. Adam gaz lambasını duvardaki bir kancaya astı. Wallander adamın çok korktuğunu fark etmişti. Telaşlı bir hali vardı. Wallander son derece rahatsız ve üstünde kirli bir battaniye olan ranzaya oturdu.
Umarım sözünde durursun dedi adam.
Ben her zaman sözümde dururum diye karşılık verdi Wallander.
Kimse sözünde durmaz ama dedi adam. Başıma gelebileceklerden kaygılanıyorum.
Adın ne?
Bunun bir önemi yok.
Ama kurtarma botundaki iki cesedi gördün değil mi?
Görmüş olabilirim.
Görmeseydin bizi aramazdın. Adam ranzanın üstündeki kirli haritaya uzandı.
İşte burada dedi parmağı da göstererek. İşte tam burada botu gördüm. Onu fark ettiğimde saat 14 civarıydı ve ayın 12'siydi. Yani geçen salı. Botun nereden geldiğini anlamaya çalıştım ama beceremedim.
Wallander kağıt ve kalem bulabilmek için ceplerini karıştırdı ama bulamadı.
Acele etme dedi Wallander. Her şeyi başından başlayalım. Botu fark ettiğinde tam olarak neredeydin? Nerede olduğumu yazmıştım dedi adam. Üstad'dan 6 deniz mili uzaktaydım. Güneye doğru gidiyordum. Bot ise kuzey batı yönünden geliyordu. Onun tam konumunu yazmıştım.
Wallander'e buruşuk bir kağıt parçası uzattı. Rakamlar ona hiçbir şey ifade etmemesine karşın Wallander adamın doğru söylediğini fark etmişti.
Kurtarma botu suda sürükleniyordu dedi adam. Kar yağmasaydı fark etmezdim.
Biz de fark etmezdik diye geçirdi içinden Wallander. Adamın her birinci tekil şahıs kullanışında Wallander içgüdüsel olarak onun gerçeğin yalnızca bir kısmını anlattığını düşünüyordu.
Bot teknenin iskele tarafına doğru sürükleniyordu diye sürdürdü konuşmasını adam. Onu çekme halatıyla İsveç kıyılarına doğru çektim, sonra da kıyıyı görünce bıraktım.
Bu da bottaki halat parçasının nereden geldiğini açıklıyor diye geçirdiği içinden Wallander. Aceleleri vardı ve tedirgin olmuşlardı. Halatı koparmayı bile göze almışlar. Balıkçı mısın?
Evet.
Hayır diye geçirdiği içinden Wallander. Yine yalan söylüyorsun ve çok kötü bir yalancısın. Neden korktuğunu doğrusu çok merak ediyorum.
Eve dönüyordum dedi adam.
Teknende mutlaka bir telsiz olmalı dedi Wallander. Neden sahil güvenliği uyarmadın?
Geçerli bazı nedenlerim vardı.
Wallander adamın korkularını gidermek zorunda olduğunu fark etti. Aksi halde hiçbir şey öğrenemeyecekti. Güven duymalı diye geçirdiği içinden. Bana gerçekten güven duyabileceğini hissetmeli. Daha fazlasını öğrenmem gerekiyor dedi Wallander. Burada söylenenleri soruşturmada kullanmam gerekecek. Ama bunları nereden duyduğumu hiç kimse bilmeyecek.
Kimse bir şey söylemedi, kimse telefon etmedi.
Wallander birden adamın kimliğini açıklamak istememesinin son derece basit bir açıklaması olduğunu fark etti. Martinson'la konuşurken adamın teknede yalnız olmadığını fark etmişti. Ama şimdi teknede kaç kişi olduklarını öğrenmek zorundaydı. Belki iki kişiydiler. Üç olamazdı. İkiden fazla olamazdı. Ve bu adam da o ikinci adamdan korkuyordu.
Kimse telefon etmedi dedi Wallander. Bu tekne senin mi?
Bunun ne önemi var?
Wallander olanları yeniden düşünmeye başladı. Bu adamın bottaki cesetlere uzaktan yakından bir ilgisi olmadığından artık emindi. Bu adam o sırada yalnızca bir rastlantı sonucu teknedeydi ve botu görünce onu kıyıya çekmişti. Bu da işleri kolaylaştırıyordu ama adamın neden bu kadar korktuğunu da bir türlü anlayamıyordu. Diğer adam kimdi? Tam o sırada jetonu düştü. Kaçakçılar. Ya mülteci ya da içki taşıyorlardı. Bu tekne kaçakçılık işleri için kullanılıyordu. İşte bu yüzden de teknede balık kokusu yoktu.
Botu gördüğünde denizde başka bir gemi var mıydı?
Hayır.
Bundan emin misin?
Sadece gördüklerimi anlatıyorum.
Ama daha önce tahmin ettiğini söylemiştin.
Bu sözlere aldığı yanıt kesindi. Bot uzun zamandır denizde gibiydi. Denize yeni atılmış olamazdı.
Neden?
Çünkü çevresinde yosunlar oluşmaya başlamıştı.
Wallander botu ilk kez incelediğinde yosun gördüğünü hatırlamıyordu. Botu bulduğumuzda yosun falan yoktu.
Adam kısa bir an düşündü. Botu kıyıya doğru çekerken yosunlar temizlenmiş olmalı çünkü suya batıp çıkıyordu.
Sence bot ne zamandan beri denizdeydi?
Bir haftadan beri olabilir ama kesin bir şey söylemek zor.
Wallander adamı incelemeye koyuldu. Son derece huzursuz bir hali vardı ve en küçük bir ses karşısında da hemen tedirgin oluyordu.
Bana söylemek istediğin başka bir şey var mı diye sordu Wallander.
Küçücük bir ayrıntı bile çok önemli olabilir.
Bot bence Baltık ülkelerinden birinden buraya gelmiş olabilir.
Neden böyle düşünüyorsun? Almanya'dan gelmiş olamaz mı?
Ben bu suları iyi bilirim. Bot'un Baltık ülkelerinden birinden geldiğine eminim.
Wallander söz konusu bölgenin haritasını gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Çok uzun bir yol dedi. Polonya sahillerini baştan başa geçtikten sonra dosdoğru Alman karasularına girmesi gerekiyor. Buna inanamıyorum.
İkinci Dünya Savaşı sırasında mayınlar kısa zamanda uzun yollar alabiliyordu. Son günlerde esen sert rüzgarlar botun yolculuğunu da hızlandırmış olabilir.
Birden gaz lambasının ışığı azaldı.
Bildiklerim bu kadar. Daha fazla anlatacak bir şeyim yok dedi adam haritayı katlarken. Verdiğin sözü hatırlıyorsun değil mi?
Verdiğim sözleri asla unutmam ama bir sorum daha var. Neden korkuyorsun? Neden gecenin bir yarısı buluştuk?
Korkmuyorum diye karşılık verdi adam haritayı kaldırırken. Ayrıca korkuyor olsam da bu yalnızca beni ilgilendirir.
Wallander çok geç olmadan sorması gereken başka sorusu olup olmadığını düşündü. İkisi de teknenin hafifçe sallanmaya başladığını fark etmemişti. Bu son derece hafif bir sallantı olduğu için fark edilmemesi olağandı. Wallander ranzadan kalkarak el feneriyle dümenin bulunduğu yerin duvarlarını aydınlattı. Tekneyi daha sonra kendisini hatırlatabilecek hiçbir şey bulamadı.
Gerekirse seni nerede bulabilirim diye sordu rıhtıma çıktıklarında. Bulamazsın diye karşılık verdi adam. Aslında buna gerek de olmayacak çünkü bildiğim her şeyi anlattım.
Wallander rıhtımda yürürken adımlarını sayıyordu. 73. adımda limanın çakıl taşlı zeminine bastığını fark etti. Adam karanlığın içinde kaybolmuştu. El fenerini almış ve tek bir sözcük bile söylemeden çekip gitmişti. Wallander motoru çalıştırmadan arabasında bir süre oturdu. Bir an için karanlıkta bir gölge gördüğünü sandı ama sonra da yanıldığına karar verdi. Yine de bunun bir an önce oradan uzaklaşması anlamına geldiğini hissetti. Ana yola çıkınca yavaşladı ama dikiz aynasından başka bir araç görmedi. Eve geldiğinde saat 2.45 olmuştu. Mutfak masasına oturup balıkçı teknesindeki konuşmaların ayrıntılarını yazmaya başladı. Baltık ülkeleri diye geçirdi içinden. Kurtarma botu onca yol boyunca sürüklenmiş olabilir miydi? Oturma odasına giderek opera programlarıyla eski dergilerin arasına sıkışmış, okul döneminden kalmış bir atlası bulup çıkardı. Güney İsveç ve Baltık Denizi. Baltık ülkeleri Atlas'ta İsveç'e çok yakın duruyorlardı ama aynı zamanda da çok uzaktılar. Deniz, akıntı ve rüzgarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum diye geçirdi içinden. Adam haklı olabilir mi?
Hem bana neden yalan söylesin ki?
Bir kez daha adamın korkusunu ve diğer kişiyi düşündü.
Adamın korktuğu diğer kişiyi.
Yattığında saat 4 olmuştu. Uzun bir süre uyuyamadı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 91.